Ayrım 24.
Amerika gibi basının toplam tirajının 100 milyonlara yaklaştığı bir ülkede müstehcen, cinsiyeti tahrik edici, suçluluğu ve haydutluğu renkli faaliyetler şeklinde göstermeye elverişli yayınların çocuklar ve gençler üzerinde ne korkunç etkiler yapabileceği açıktır. Comic Books adı verilen resimli serüvenleri hikaye eden kitaplar ve gazetelerdeki resimli romanlar, hikayeler bugün yalnız Amerika'yı değil, ülkemizin büyük kentlerindeki çocuklu ailelerin evlerini de istila etmiştir. Araştırmalar göstermiştir ki, uyumsuz, ruhen ve aklen sorunları olan çocuklar büyük bir olasılıkla bu tür kitap ve gazetelerin tutkunu olmaktadırlar. Dipnot. Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezer, Çocuk ve Gençlik Suçluluğunda Boş Zamanların Rolü, bildiri. Radyo ve televizyon. Kitle iletişim araçlarının hızla yayılması, bunlarla seyirci, dinleyici ve okuyucuya şiddet eylemleri ve suçlu davranış biçimlerinin sunulması, suçlu davranışla kitle iletişim araçları arasındaki ilişki sorununu ön plana çıkarmıştır. Dünya kamuoyu son 50 yılda ortaya çıkan köklü toplumsal değişmelerin etkisini bir yana bırakarak, suçluluğun artmasıyla kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması arasında bir ilişki kurmak eğilimi içindedir. Özellikle 1950'lerden sonra çocuk suçluluğunun gelişmiş ülkelerde artması, sorunun bilimsel araştırmalara konu olmasına neden olmuştur. Ancak bu konuda ileri sürülen varsayımlar ve araştırma sonuçları büyük ölçüde birbirinden farklıdır. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar çocuk suçluluğuyla kitle iletişim araçlarında sunulan saldırgan davranışlar arasında dolaysız bir ilişkinin olduğunu ortaya koyamamıştır. Bu nedenle yazarlar daha çok kitle iletişim araçlarının çocuk suçluluğuna dolaylı etkisinden söz etmektedirler. Dipnot. Doçent Doktor Esin Onur, Radyo, Televizyon ve Çocuk Suçluluğu, bildiri. İngiltere ve Japonya'da TV ve radyo yayınlarının çocuklar üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla yayın araçları eve alınmadan önceki davranışlarla alındıktan sonraki davranışları karşılaştırma yoluyla araştırmalar yapılmaktadır. Bir bilginin, bir görüşün ya da bir davranışın yayınlanması sürecini gerçekleştiren kitle iletişim araçlarının hiç kuşkusuz kişi üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Günümüzde görsel ve işitsel etkinliği nedeniyle çok sayıda kişiye ulaşan en güçlü iletişim aracı olarak televizyonun en önde gelen işlevleri arasında eğlendirici ve öğretici nitelikleri sayılabilir. Bunun yanında televizyon, bireylerin kendilerini tanıyabilmelerine, kişiliklerini geliştirebilmelerine ortam hazırlayan, zaman zaman onlara düşünme ve eleştirme fırsatı veren önemli bir aygıttır. Kulağa ve göze hitap etmesi, çocuk ve gençlerin eğitimi açısından televizyonun etkinliğini artırmaktadır. Araştırmalar, TV programlarında olumlu sosyal değeri olan davranışların çocukların olumlu sosyal tepki düzeylerinde artışa yol açtığını göstermiştir. İlk çocukluk dönemlerinden itibaren çocuklar, kendilerine model olarak seçtikleri televizyondaki dizi kahramanlarının özelliklerini günlük yaşamlarına ve oyunlarına yansıtmaya başlar. Televizyon dizi kahramanı, çeşitli davranış ve hareketleriyle çocuktaki saldırganlık dürtülerini harekete geçirebilir ve onu saldırgan yapabilir. Çünkü çocukta dürtülerini dizginleme yeteneği çok zayıftır. Birçok anne, baba ve eğitimci, yayınların içeriğinin çocukları saldırgan davranışlara itip itmediğini merak etmektedir. Yapılan araştırmalarla kitle iletişim araçlarında sunulan programların ve yazıların çok büyük oranda saldırgan davranışlar içerdiği saptanmıştır. Örneğin çocuklara yönelik resimli dergilerde büyük ölçüde saldırgan davranış örnekleri sunulmaktadır. First, bu nitelikteki 92 dergide 500 saldırı, 186 şiddet eylemi ve 14 adam öldürme eylemi saptamıştır. Lackman, her sayfada bir şiddet eylemi olduğunu varsaydığımız takdirde her çocuğun 10 yıl içinde en az 18 bin kavga, cinsel saldırı, işkence ve bunun gibi sahneler gördüğünü ileri sürmektedir. Amerika'da Christian Science Monitor tarafından yapılan bir araştırmada, en çok izleyicinin televizyon seyrettiği semtlerde yayınlanan 85.5 saatlik bir programda 84 adam öldürme veya şiddet olayı gösterdiği saptanmıştır. Yine aynı araştırmaya göre 2-7 yaşları arasında 26 milyon çocuğun izleyeceği saatlerde yayınlanan programlarda her 16.3 dakikada bir şiddet olayı yer almaktadır. Televizyonda sunulan çizgi filmlerde ve diğer filmlerde de şiddet ögeleri çok fazladır. Bazen TV ekranlarında yer alan dövüş, öldürme gibi kanlı olayları ağzı açık seyreden çocuğun gösterdiği tepkilere tanık olan yetişkinlerin tüyleri ürpermektedir. Şiddetle şaka arasındaki ilişki düzeyinin de olağanüstü arttığını görmekteyiz. Örneğin eskiden kara gözün hacivata attığı bir şamar çocuğu güldürmeye yeterken, şimdilerde gözde olan ağaç kakan çizgi kahramanı düşmanına dinamitler yağdırma ya da onu havan topuna koyup göğe fırlatma yoluyla küçük izleyicilerine gülme ögesi sağlamaktadır. Anlaşılan ölümle şakalaşan bir kuşak yetiştirmekteyiz. Bu yüksek düzeydeki şiddet izleme, bir başka deyişle kötü uyarım bombardımanı, saldırgan davranış ve tutumları güçlendirebilir. Çocuk cinsel davranış potansiyelini doğuştan getirdiği gibi, saldırgan davranış potansiyelini de birlikte getirir. Bu iki davranış kalıbının küçük yaşta aşırı uyarılması, olumsuz bir koşullandırma yaratabilir. Hatta bir süre sonra saldırı ve şiddet cinsel haz yerine geçmeye başlar. Böylece cinsel sapıklıkların en tehlikelisi olan sadizm yerleşebilir. Öte yandan bazı yazarlar, bireylerin şiddet ögeleri fazla olan filmleri seyrettiklerinde saldırganlıklarından arındıklarını, katarsis varsayımı ileri sürmektedirler. Örneğin Feshba, 1965 yılında yaptığı bir araştırmayla saldırganlıklarını ifade edebilme olanağı bulan yetişkinlerin engellendiklerinde daha az saldırganlık gösterdiklerini ortaya koymuştur. Yine saldırganlık duyguları uyandırılan yetişkinlerden bir bölümüne içinde şiddet ögeleri bulunan film seyrettirilmiş, diğerlerine ise normal bir film gösterilmiştir. Hemen sonra içinde şiddet ögeleri olan filmi seyreden yetişkinlerin daha az saldırgan davranışlar gösterdiği saptanmıştır. Yetişkinlerin içinde saldırganlık ögeleri bulunan filmleri seyrettikten sonra daha az saldırgan davranışlar gösterdiklerini, yani saldırgan davranışlardan arındıklarını gösteren bu araştırmalara karşın, çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar bunların içinde saldırganlık ögeleri bulunan filmleri seyrettikten sonra bu nitelikte bir film seyretmeyen çocuktan çok daha fazla saldırgan davranışlarda bulunduklarını ortaya koymuştur. Berkowitz bu çelişkili durumu şu biçimde açıklamaktadır. Büyüklerin saldırganlıklarında görülen azalma, saldırganlıklarından arınmalarından değil, suçluluk ve anksiyete duygularının uyandırılmalarından ileri gelmektedir. Bu duyguların uyanması ise toplumsallaşma süreciyle yakından ilgilidir. Büyük ölçüde toplumsallaşmış olan yetişkinler, saldırgan davranışları seyrederken suçluluk ve anksiyete duyabilmekte, bunun sonucu olarak da saldırgan eğilimlerini denetleyebilmektedirler. Oysa küçükler yeterince toplumsallaşmadıkları için saldırganlık eğilimlerini denetleyemedikleri gibi gördüklerini de taklit etmektedirler. Ancak çocukların içinde saldırganlık ögeleri bulunan yayınları izledikten sonra saldırgan davranışlarda bulunmaları büyük ölçüde içinde bulundukları ortama bağlıdır. Eğer öğrendikleri saldırgan davranışları uygulayabilecek bir ortamdaysalar, saldırganlık gösterebilirler, hatta suça yönelebilirler. Radyo ve televizyonun çocuklar, hatta yetişkinler üzerinde olumsuz etki yapabilen yayınlarından biri de reklamlardır. Reklamlar daima daha fazla ve yeni gereksinmeler yaratmaktadır. Çocukların gerçek gereksinmelerini gerçek olmayan gereksinmelerinden ayırt edebilmeleri oldukça zordur. Gelir düzeyinin düşüklüğü başlı başına çocuğu suça yöneltici bir etken değildir. Fakir ailelerin birçoğunun çocuklarının suç işlememesi, gelir düzeyi iyi olan ailelerin çocuklarında da bu tür davranışlara rastlanması bunu açıkça göstermektedir. Çocuk suçluluğunda etkili olan ailenin gelir düzeyinin düşüklüğü değil, bunun nasıl algıladığı ve çocuklara nasıl yansıttığıdır. İşte reklamlar yalnızca çocukların değil, yetişkinlerin de gerçek gereksinmelerini, gereksinme sandıkları şeylerden kolaylıkla ayırt edebilmelerine engel olmaktadır. Son zamanlarda özellikle gelişmiş ülkelerde gençlerin büyük bir bölümünün otomobil, motosiklet ve büyük mağazalardan tıraş losyonu, tuvalet sabunu, kazak ve bunun gibi şeyler çaldıkları için mahkeme önüne çıkmalarında reklamların önemli bir rolü vardır. Bütün bunlardan başka çocukların yayın organları başında geçirdikleri saatler onların daha olumlu etkinliklerde bulunmalarını, örneğin ders çalışmalarını, yararlı yayınlar okumalarını, oyun oynamalarını, uyumalarını ya da aile içindeki görevlerini yerine getirmelerini engelleyebilir. Bu da onları topluma uyum sağlamak için gereksinim duydukları araçlardan yoksun kılabilir. Sonuç olarak radyo ve televizyonun yukarıda belirttiğimiz olumsuz etkilerinin çocuğu suça itebilmesi için bugüne kadarki bireysel ve toplumsal kazanımlarının olumsuz ve içinde bulunduğu ortamında suça elverişli olması gerekir. 7. Bölüm. Sorundan çözüme. Suçluluk kuramları. Kuralı bozmayı, kurala karşı sapan davranışı ünlü İngiliz düşünürü Thomas Hobbes şöyle açıklar. Doğası gereği insanı yönlendiren bazı temel tutkular vardır. Bu tutkuların başında kazanç ve yarar arzusu, mevcut statünün korunması ve güvenliğin sürdürülmesi arzusu gelir. Birey bu tutkularını gerçekleştirmek üzere her türlü yola başvurabilir, gerektiğinde bir başkasına zarar da verebilir. Hobbes, yaşamını tutkularının esiri olarak sürdüren bireyin yalnız, mutsuz ve başarısız bir birey olduğunu savunur. Hobbes'tan sonra bu tür katı sınırlamalarla ortaya atılan bazı kuramlar olmuştur. Bunların başında psikanalitik ekol gelir. Bu görüş, her bireyde id adı verilen, saldırganlık ve zarar verici enerjileri içeren orijinal bir malzeme ile konuya yaklaşmaya çalışmıştır. İçgüdü doğasındaki arzulardan oluşan id öğrenilmemiştir, sadece vardır. İd uyarır, doyum sağlanması için baskı yapar. Düşünmek üzere zaman bırakmaz. O bizim kötü diye düşündüğümüz çoğu davranışın temelinde bulunur. Başarılı bir biçimde toplumsallaşan birey, büyüyüp geliştikçe giderek dürtülerini idden uzak tutarak kontrol edebilmeyi öğrenir. Bu kontrol ego ya da gerçeği görebilme, acı çekebilme, iki kez düşünebilme yeteneği olan kişiliğin bütünleyici, temsil edici kısmı ile dış realitenin, toplumun temsilcisi süperego ile gerçekleşir. Biz uyumu açıklarken bir anlamda ego ve süperego kontrollerinin güçlülüğünü ve gelişimini anlatmış oluruz. Suçlu, hareketlerini doğuştan gelen azgın içgüdüsel dürtüleriyle yönlendirir. Onun hareketleri fırsat verildiğinde çocuğun yapabileceği türden ilkel davranışları andırır. Yukarıda savunulan her iki görüşünde uyum ve sapma üzerine kurulu birer kuram niteliğinde olduğu görülür. Ancak burada sapma bir problem olarak alınmamıştır. Bu görüşte doğuştan itibaren sapma eğiliminin varlığı kabul edilmekte, buna karşılık uyum için dışarıdan baskı yaparak bir gücün gereği anlatılmaktadır. Bireyi temel alan görüşler. Normalden sapan ya da diğer davranışları açıklayan bazı girişimlerde birey temel alınmış ve onun kişilik yapısı, bakış açıları, değerleri, amaçları, ilgi, gereksinme ve dürtüleri düşünülmüştür. Değişkenlerin birbirini etkilemesi yoluyla sonucu oluşturan olaylar ister bireye, ister birey ve ortam ilişkisine dayansın, motivasyonel mekanizmalar şeklinde isimlendirilirler. Bireyi temel alarak sapan davranışı inceleyen birçok kuramın birey açısından farklılıkları incelediği görülür. Her iki kişilik yapısının kendine özgü davranış türlerine sahip olması nedeniyle bu grubu oluşturan kuramların temel görevi kişilik tiplerini belirlemek ve sınıflandırma yoluna gitmek olmuştur. Bu kişilik tipleri ya kalıtsal, kazanılmış biyolojik karakteristiklerle açıklanmakta ya da kişilik yapısı, mizaç özelliği veya etkin olan temel gereksinmeler gibi tamamen psikolojik karakteristiklerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Kısaca özetlenecek olursa, bu tür kuramlarda pratik amaçla sapan davranışı çevreleyen ortamdaki farklılıklar önemli görülmemiş, sapan davranışı gerçekleştiren kimselerin özellikleri üzerinde durulmuştur. Ortamı temel alan görüşler. Kişilik merkezci görüşlerin tam tersine, bu grubu oluşturan kuramlar sapan davranışa sahip olan bireyleri, bir takım özellikleri olan kimseler olmaktan çok, bazı uygun olmayan koşullarda bu hareketlere girişen kimseler olarak belirlerler. Bu koşullar kışkırtma, kötü yola teşvik, kötü örnek, aşırı gerginlik gibi kavramlarla açıklanabilir. Bazı kuramlar ise sapan davranışın oluşumunda bireyi olduğu kadar ortam değişkenlerinin de etkinliğini temel alan açıklamalarda bulunurlar. İnsan organizmasında kontrol kavramı iki değişkenden oluşur. Bu değişkenlerden ilki impuls yüzüdür. Düşmanca, tahrip edici, saldırgan ya da başka deyişle antisosyal impuls. Diğer yüzü ise kontrol yüzüdür. Alınacak sonuç bu iki yüzün relatif gücüne bağlıdır. Eğer impuls daha güçlüyse sonuç sapma, kontrol daha güçlüyse sonuç sapmanın durdurulması şeklinde gerçekleşir. Bu temel temayı işleyen kuramlar konuya farklı açılardan yaklaşmışlar, bazıları tek yönlü kontrol kuramlarını, bazıları da çift yönlü kuramları ileri sürmüşlerdir. Suç nedenlerini kurama bağlayarak onu sistematik olarak açıklayan kriminolojik ekoller son 200 yıl zarfında dikkate değer bir gelişim kaydetmişlerdir. Kriminoloji alanındaki farklı görüşler çeşitli araştırıcılar tarafından değişik biçimlerde sınıflandırılmıştır. Eski ve yeni görüşler, sübjektif ve objektif görüşler, tek nedene veya çok nedene dayanan görüşler şeklinde farklı sınıflandırmalara sokulmuşlardır. Klasik okul. Suçun nedenlerini kuramsal olarak açıklama girişimleri 18. yüzyıldan itibaren başlar. Bu kuramlardan ilki hedonistik psikoloji üzerine kurulu olan klasik ekoldür. Bu görüşün öncüleri Jeremy Bentham ve Beccaria olmuştur. Hedonistik inanışa göre insan davranışlarını zevk ve ıstırap temeline göre ayarlar. Belirli bir hareketin vereceği zevk, aynı hareketin doğuracağı ızdırapla denge halindedir. Böylece yasaya karşı gelmenin vereceği zevk, onun getireceği ızdıraptan fazla olduğu takdirde birey bu davranışa yönelecektir. Hedonist Jeremy Bentham, hukuk kavramına ideal bir güven aracı gözüyle bakar. Bentham'a göre ceza, suçlunun serbest bırakıldığı zaman daha büyük bir suç işlemesine engel olacak türden verilmelidir. Suç ve cezaya hukuki açıdan bakan klasik okul, suçlularda görülen bireysel farkları dikkate almadan değerlendirmenin yapılması gerektiğini öngörür. Bu ekole göre ilk defa suç işleyenle sabıkalı, küçükle büyük, normal bir insanla zayıf akıllı bir insan eşdeğerdedir. Bu hususu Beccaria şöyle özetler. Yasaya karşı gelen bütün bireyler, yaşları, sosyal düzeyleri ve sağlık durumları dikkate alınmaksızın eşit şekilde cezalandırılmalıdırlar. Beccaria, suçun tek başına yasayla belirlendiğini, yasanın da sadece kanun koyucular tarafından hazırlanabileceğini söyler. Ona göre suç ile ceza arasında bir uygunluk gereklidir. Yani ceza suça uygun olmalıdır. Kartografik coğrafi okul. Kriminolojinin bu ikinci okuluna giren kriminologlar, başlangıçta iklimin ve topografyanın insan davranışları üzerindeki etkisini belirlemeye çalışmışlar, başka bir deyimle suçun belli kesimlere dağılmasında sosyal ve coğrafi koşulların etkin bir rol oynadığına inanmışlardı. İngiltere ve Almanya'da da çok sayıda taraftar toplayan bu görüşün Fransa'daki liderleri Courtelet ve A.M. Gary'di. Başta Avrupalı coğrafyacılar olmak üzere coğrafi deterministler coğrafi koşullarla özellikle iklim koşullarıyla suç arasında yakın bir ilişkinin varlığını savundular. Ekolün üyelerine göre toprağın verimli olması, yağmur miktarı, doğal kaynakların zenginliği bir toplumun mutluluğuna neden olan faktörlerdir. Bundan mahrum olanlar yağmacı ve yırtıcı olacaklardır. Montesquieu, Kanunların Ruhu adlı eserinde ekvatora yaklaştıkça suçluluğun artacağını, kutuplara yaklaştıkça sarhoşluğun çoğalacağını iddia eder. İstatistiğin babası sayılan Adolf Kutelet de insan öldürme suçlarının güneyde ve sıcak mevsimlerde fazlalaştığını, mala ilişkin suçların ise kuzeyde ve soğuk mevsimlerde arttığını ifade etmiş ve bunu suçluluk hakkındaki ısı yasası şeklinde formüle etmiştir. Bu konuda Ferry görüşlerini şöyle özetler. Yüksek derecedeki ısı fizyolojik enerjinin az sarfına neden olur, dolayısıyla serbest kalan enerji şiddet ifade eden ağır suçların işlenmesini etkiler. Verko, adam öldürme suçlarının yazın, mala ilişkin suçların ise kışın arttığını söyler. Thrasher, The Gang adlı eserinde çetelerin yaşamlarının coğrafi duruma göre değiştiğini, köyde genellikle sosyal bir sorun olmadıkları halde, kentlerdeki çetelerin çoğunun birer suç okulu haline geldiklerini söyler. Biyoantropolojik kuramlar. Suçluluğun nedenlerini araştıran bazı kuramlar, suçluluk davranışının etiyolojik nedenlerine değinen analizlerinde kriminal tip suçlu yapı üzerinde durmuşlardır. Bu kuramların temel görevi suçluluk davranışına yönelen bireylerin tiplerini belirlemektir. Kuramı savunan uzmanlara göre bu tipler ölçülebilir bazı karakteristik özelliklerle tanınabilir. Suçluluk eğilimi aynı biyolojik olguların ifadesi olup kalıtsal nitelikteki beden şekillerine bağlıdır. Bu kuramlar suçluların suçlu olmayanlardan belirli kişilik özellikleri açısından farklı oldukları ve bu özellikleri nedeniyle suç işlemeye eğilimli oldukları inancına dayanır. Bu açıdan bakıldığında normalden sapan davranışın biyolojinin bir dalı olan kriminal antropolojinin sınırları içine girdiği görülür. Lombroso ve pozitivizm. Pozitif Kriminoloji Okulu, İtalyan doktor Cesar Lombroso tarafından kurulmuştur. Lombroso'nun Pozitif Kriminoloji Okulu, klasik okula bir tepki olarak doğmuştur. Suçlularla suçlu olmayanlar arasındaki biyolojik farklılaşmalara dikkat çeken Lombroso, fiziksel yapının bireyin davranış ve faaliyetini yöneten başlıca etken olduğunu ileri sürmüştür. Kuram, bireylerin birbirlerine benzemelerinden çok, belirli sayıdaki yapıların varlığını kabul etmekte ve her bir yapıda olumlu ya da olumsuz nitelikte kökleşmiş bazı karakteristik belirtilerin olduğunu savunmaktadır. İşte bu kuramın temel görevi, söze edilen yapıları belirlemek ve onları oluşturan nedenleri araştırmak olmuştur. Pozitivist okulun görüşü, sistematik bir biçimde ilk kez 1870 sonlarında ortaya atıldı. Bu görüş sonraları yine Lombroso ve onu izleyen bazı uzmanlar tarafından ayrıntılı bir biçimde ele alındı ve geliştirildi. Bu uzmanların başında Enrico Ferri gelir. İtalyan hapishanelerindeki hükümlüler üzerinde yaptığı ölçümlere dayanarak Lombroso, born criminal, doğuştan suçlu kavramını getirmiştir. Lombroso, atavizme bağlı olarak benzer beden yapısındaki suçlu bireylerin özelliklerinin de aynı olduğunu savunurken, onları doğuştan suçlu olarak betimlemiştir. Atavizm ile Lombroso, ırkların biyolojik evrimi sürecinde en ilkel evredeki karakteristik özellikleri kastediyordu. Suçluluğun kişinin fiziki eksikliğinden doğduğunu ortaya atan Lombroso, çalışmasının başlangıcında suçluluğu bireysel açıdan ele almış ve onu insan davranışının biyolojik yapısında aramıştır. Lombroso'ya göre suçluluk davranışı çeşitli türde bireysel etkiler altında kalır. Ona göre suç bedensel koşulların bir ürünüdür. Bazı insanlar suçlu olarak doğarlar. Bu kimseler vücutlarında bulunan stigmata, damga ve anomaliler ile ayırt edilirler. Bu anomaliler onları iradeleri dışında suç işlemeye yöneltirler.